19 Nisan. Her iki mektup için ayrı ayrı teşekkür ederim. Saraydan onay beklediğim için cevap yazamadım. Annemin oraya başvurup işimi güçleştirmesinden korkuyordum. Saraydan cevap geldi. Artık korkmuyorum. Bu cevabı bana nasıl istemeyerek verdiklerini, bakanın bana neler yazdığını size anlatmak istemiyorum. Çünkü bana yine öfkeleneceksiniz. Ayrılışım dolayısıyla veliaht bana 25 altın göndermiş. Bir de mektup yazmış ki kendimi tutamadım. Gözlerim yaşardı. Geçenlerde annemden istediğim paraya da ihtiyacım kalmadı. 5 Mayıs. Buradan ayrılıyorum yarın. Geçeceğim yoldan 6 mil uzaklıktaki doğum yerimi de ziyaret etmek, mutlu bir dünya diye hatırladığım o eski günlerimi anmak istiyorum. Annemin, babamın ölümünden sonra bu güzel ve sevimli yeri bırakarak sizin o sıkıntılı şehrinize kapanmak için giderken beni yanına alıp çıktığını unutamadığım o kapıdan tekrar geçmek istiyorum. Hoşça kalın Wilhelm. Yolculuğumu sana sonra anlatırım. 9 Mayıs. Doğup büyüdüğüm topraklara yaptığım ziyareti hacca giden birinin yoğun duyguları içinde tamamladım. Hiç tahmin edemediğim tuhaf duygular içindeyim. Şehre bir çeyrek saat uzaklıktaki büyük ıhlamur ağacının yanında arabadan indim. Arabacıya yola devam etmesini söyleyerek yürümeye başladım. Anılarımı iyice canlandırmak, onları damla damla tatmak istiyordum. Çocukluğumda gezintilerimin hedefi ve sınırı olan ıhlamur ağacının altında durdum. Şimdi her şey ne kadar da başka. O zamanlar hiçbir şey bilmemenin mutluluğu içinde gönlümü, sönük göğsümü dolduracak binbir zevki bulacağımı sandığım bilinmeyen dünyaya açılmak isterdim. Şimdi ise o dünyadan başladığım noktaya dönüyorum. Ah dostum, ne boşa çıkmış ümitlerle, ne yıkılmış planlarla döndüm buraya. Küçüklüğümde isteklerimin hedefi olan dağlar karşımda duruyordu. Orada saatlerce oturur, sistem perdelenen, bana dostça bakan ormanların ve vadilerin içinde kaybolmak isterdim. Eve dönmek zamanı gelince bu sevimli yerden ne kadar zor ayrılırdım. Yavaş yavaş şehre yaklaştım. Tanıdığım bütün eski evleri ve bahçeleri selamladım. Yenileri pek de hoşuma gitmedi. Yeni olan hiçbir şeyi beğenemedim bir türlü. Kapıdan içeri girince kendi benliğimi yine buldum. Sözü uzatmayayım dostum. Ne kadar istesem de duyduklarımı olduğu gibi anlatamam. Pazar yerinde eski evimizin hemen yanında bir ev tutmaya karar verdim. Oraya varınca baktım ki çocuklukta yaşlı bir kadının bizi içine tıktığı okul bir bakkal dükkanı olmuş. Bu daracık yerde geçirdiğim sıkıntıyı, döktüğüm gözyaşlarını, duyduğum üzüntü ve korkuları hatırladım. Attığım her adım şaşkınlığımı arttırıyordu. Mukaddes ülkeyi ziyaret eden hiçbir hacı, kutsal anılar uyandıran bu kadar çok yere rastlamamıştır. Manevi duyguların altında böylesine ezilmemiştir. Yürüdükçe yeni bir hatıraya rastlıyordum. Irmak boyunca yürüyerek aşağı indim. Bir çiftliğin bulunduğu yere geldim. Eskiden bu yoldan çok geçmiştim. Orada çocuklarla suyun üstünde taş sektirme yarışı yapardık. Şimdi çok iyi hatırlıyorum. Bazen orada durup garip duygularla suların akışını seyrederdim. Suyun akıp gittiği yerlerin kim bilir ne kadar esrarlı olduğunu hayal ederdim. Hayal gücümün sınırları orada sona ererdi. Ama ben bununla yetinmez, durmadan uzaklara kadar gider ve görülmeyen uzak yerlerin manzarası içinde kendimi kaybediverirdim. Bak dostum, atalarımız böyle dar bir çevre içinde yaşadıkları halde ne kadar mutluydular. Duyguları ve anlatışları da ne kadar temizdi. Ulysses'in denizleri sonsuz, dünyayı uçsuz bucaksız sanması ne kadar gerçek, insanca, içten gelen, duygulu ve esrarlı bir şeydir. Şimdi bir okul çocuğu gibi dünyanın yuvarlak olduğunu söylesem neye yarar? İnsanoğlunun yaşamak ve sonunda kalıbını dinlendirmek için pek küçük bir toprak parçasına ihtiyacı vardır. Prensin av köşkündeyim şimdi. Keyifli vakit geçiriyorum onunla. Prens doğru ve temiz bir insan. Ama çevresini hiç anlayamadığım garip insanlar çevirmiş. Bunların hepsine Dalavereci diyemiyorsam da namuslu insanlar da sayılmazlar. Bana karşı bazen iyi davranıyorlar ama yine de onlara güvenemiyorum. Hoşuma gitmeyen bir şey de prensin sadece işittiklerinden ve okuduklarından söz etmesi. Hem bunları sanki kendi düşünceleri yokmuş gibi salt başkalarının kendisine telkin ettiği görüş açısından anlatıyor. Bunun yanında düşüncelerime ve bilgilerime değer veriyor ama duygularımı umursamıyor. Oysa bana gurur veren tek şey duygularımdır. Her şeyin kaynağı, bütün gücü ve kuvveti, bütün sevinçleri ve acıları veren kalptir. Benim bildiklerimi herkes bilir. Ama bu kalp yalnız benimdir. 25 Mayıs. Gerçekleştirinceye kadar söylemek istemediğim bir tasarım vardı. Ama artık vazgeçtiğim için söyleyebilirim. Savaşa katılmak istiyordum. Çoktandır bunu kafama koymuştum. O yüzden prensin ardı sıra buralara kadar geldim. Çünkü prens ordusunda generaldir. Bir gezinti sırasında ona düşüncemi açtım. İsteğime karşı koydu. İleri sürdüğü nedenleri kabul etmeseydim, anlamsız bir inatçılık etmiş olurdum. 11 Haziran. Nasıl düşünürsen düşün, ne dersen de burada daha fazla kalamayacağım artık. Ne yapayım ki burada? Zaman bir türlü geçmiyor. Prens bana elden geldiği kadar iyi davranıyor. Ama ben gerçek yerimi bulmuş değilim. Aslında ortak olan hiçbir şeyimiz yok. Akıllı bir insan olmakla beraber pek bayağı cinsten bir kafası var. Gelişi güzel yazılmış bir kitabı okuyormuşum gibi artık onunla konuşmaktan zevk almıyorum. Daha 8 gün burada kalacağım. Ondan sonra yine başıboş dolaşmaya başlayacağım. Burada yaptığım en iyi iş resimlerim. Prens sanattan anlıyor. Bir takım saçma bilgilerin, bayağı terimlerin dar çerçevesi içinde sıkışıp kalmasa daha iyi anlayacak. Bazen onu yakın bir ilgiyle tabiata ve sanata yaklaştırdığım zaman sadece beylik bir sanat sözü söyleyerek kendini göstermeye çalışınca dişlerimi gıcırt atıyorum. 16 Haziran. Evet doğru. Ben sadece bir gezgin, başıboş dolaşan bir kişiyim bu dünyada. Peki siz benden başka türlü müsünüz sanki? 18 Haziran. Nereye mi gitmek istediğimi merak ediyorsunuz. Aramızda kalsın. Bunu sadece sana söyleyeceğim. Daha 14 gün burada kalmak zorundayım. Ondan sonra da madenlerini ziyaret etmek istiyorum. Ama asıl sorun bu değil. Ben yalnız Lotte'ye yaklaşmaya çalışıyorum. Hepsi bu kadar. Şu kalbimin haline gülüyorum ve karşı koyamayıp ne isterse yapıyorum. 29 Temmuz. Hayır, her şey pek güzel olmuş, iyi olmuş. Ben onun kocası olsam, ah beni yaratan Ulu Tanrım, bu sonsuz mutluluğu bana bağışlasaydın, bütün ömrüm sana dua etmekle geçerdi. Sana karşı gelmek istemiyorum. Bu gözyaşlarımdan, anlamsız isteklerimden dolayı beni affet. Evet, o benim eşim ha. Dünyanın bu en güzel varlığını kollarımın arasına alabilseydim. Albert, onun endamlı vücudunu sardıkça bütün vücudum ürperiyor Wilhelm. Acaba bunu söylesem mi? Niçin söylemeyeyim Wilhelm? Lotte benim olsaydı onunla olduğundan daha büyük bir mutluluk duyardı. Albert, o kalbin bütün arzularını karşılayabilecek yetenekte bir kimse değil. Bir çeşit duygu eksikliği ya da ne dersen de işte bir eksiklik var onda. Güzel bir kitap okurken Lotte ile ikimizin kalpleri bir noktada birleşiyor. Ama bu onun gönlünde herhangi bir duygu uyandırmıyor. Bunun gibi daha yüzlerce olay vardır ki duygularımız onunkilerin üstüne çıkar. Ama Wilhelm onu bütün kalbiyle seviyor. Böyle bir sevgi neye değmez ki? Çekilmez bir adam geldi. Mektubumu yarıda bıraktırdı. Gözyaşlarım kurudu. Aklım dağıldı. Hoşça kal dostum. 4 Ağustos. Bu hale düşenin dünyada yalnızca ben olmadığımı biliyorum. Bütün insanlar ümitlerinde aldanmış, beklediklerini bulamamıştır. Ihlamur altında tanıdığım o iyi kalpli kadını ziyaret ettim. Büyük oğlu sevinç çığlıkları ile bana doğru koştu. Onun gürültüsü annesi de sürükledi. Kadın pek bitkin görünüyordu. Bana ilk sözü şu oldu. Ah benim saygıdeğer efendim. Hans'cığım öldü. Hans çocukların en küçüğüydü. Sesimi çıkarmadım. Kocam da, dedi. İsviçre'den eli boş döndü. Bazı iyiliksever insanların yardımı olmasaymış neredeyse dilenmek zorunda kalacakmış. Üstelik yolda hastalanmış da. Ona bir şey söyleyemedim. Yalnız çocuğa bir bağışta bulundum. Kadın sepetinden birkaç elma almamı rica etti. Elmaları aldım ve ben de acı bir hatıra bırakan bu yerden uzaklaştım. 21 Ağustos. Benim için her şey bir anda değişiyor. Neredeyse an içinde yaşıyorum. Bazen hayatın tatlı pırıltısı bana yine ışık saçmaya başlıyor. Ama bu pek kısa sürüyor. Böyle hayallere dalıp kendimi kaybettiğim zaman kafamda dolaşıp duran o düşünceyi söküp atamıyorum. Albert ölse nasıl olur diyorum. Evet, o zaman o senin olabilir. Bu düşüncenin peşine takılıp giderken önümde uçurumlar oluştuğunu görünce de titreyerek geriliyorum. Şehirden dışarı çıkarken vaktiyle Lotte'yi alıp dansa götürürken ilk defa geçtiğim yoldan giderim. O zamanlar her şey bambaşkaydı. Her şey. Evet, her şey çekip gitti artık. O zamanki duygularımın hepsi kayboldu. Bir damlası bile kalmadı. Ben şimdi gençliğinde yaptırdığı ve türlü türlü güzelliklerle donattığı ama şimdi yanıp yıkılmış şatosuna dönen ve bu şatoyu ölüm halindeyken büyük ümitlerle sevgili oğluna terk eden bir prense benzetiyorum kendimi. 3 Eylül. Onu böyle çok, böyle içten sevdiğim, ondan başka hiçbir şeyi görmediğim ve bilmediğim halde nasıl oluyor da başkalarını seviyor, sevebiliyor? Anlayamıyorum bunu. 4 Eylül. Doğa sonbahara yaklaştıkça benim de içimde ve çevremde her şey solmaya başlıyor. Ağaçların yaprakları dökülünce benim de sanki kolum kanadım kırılıyor. Oraya ilk gidişimde tanıdığım bir köylü delikanlısını sana anlatmış mıydım? Bu defa da Mannheim'de onu sordum. İşinden kovulduğunu söylediler. Nereye gittiğini bilen de yok. Dün ona başka bir köyün yolunda rastladım. Beni hatırladı. Konuştuk. Bana başından geçenleri anlattı. Bunları şimdi sana anlatınca ne kadar üzüldüğümü de kolayca anlarsın. Ama neye yarar bunlar? Beni üzen, hasta eden şeyleri neden kendime saklıyorum ki? Neden seni de üzüyorum? Neden daima bana acımak ve beni azarlamak fırsatını veriyorum sana? Ne yapayım? Bu da benim kaderim. Delikanlı önce üzüntüsünü belli etmemeye çalışarak ve ürkerek sorularıma cevap verdi. Ama aynı yolun yolcusu olduğumuzu anlayınca hemen açıldı. Yaptığı hataları anlattı. Başına gelenlerden yanıp yakıldı. Ne olurdu dostum, söylediklerini sana olduğu gibi yazabilseydim. İçini döktü, anlattı, durdu. Anılarını tazelemek onu mutlu ediyordu. Hanımına olan sevgisi günden güne artmış. Sonunda ne yaptığını, kendi deyimince nereye başvuracağını bilemez hale gelmiş. Yemekten içmekten kesilmiş. Uyku uyuyamaz, soluk alamaz olmuş. Yapmaması gereken şeyleri yapmaya başlamış. Kendisine verilen işleri unutuyormuş. Sanki kötü ruhlar peşinden kovalıyormuş. Bir gün hanımının yukarıdaki odalardan birinde olduğunu görünce arkasından gitmiş. Daha doğrusu onun peşinden sürüklenmiş. Kadının yalvarmalarına kulak asmayınca onu zorla yola getirmek istemiş. Bunu nasıl yapabildiğini kendisi de bilmiyor. Tanrı şahidimdir ki şimdiye kadar ona karşı kötü niyet beslemedim. Onunla evlenip birlikte yaşamaktan başka bir şey istemedim, diyor. Uzun uzadıya anlattıktan sonra duraklamaya başladı. Daha söyleyecekleri olduğu belliydi. Ama fark ettim ki söylemek cesaretini de gösteremiyordu. En sonunda kadının bazen kendisine yüz verdiğini ve yakınlık gösterdiğini çekine çekine anlattı. Birkaç defa durakladı ve sonra bunu söylemekle onun namusunu lekelemek amacını gütmediğini, onu eskisi gibi sevdiğini ve saydığını tekrar tekrar söyledi. Böyle şeyleri ağzına almak bile aklına gelmezken kendisinin kötü ve düşüncesiz bir insan olmadığına beni inandırmak için bunları söylediğini anlattı. Sana her zaman söylediklerimi şimdi yineleyeceğim dostum. Onu sana gördüğüm gibi, gözümün önüne geldiği gibi anlatabilseydim. Onunla aynı kaderi paylaştığımı, paylaşmam gerektiğini duyabileceğin gibi sana her şeyi söyleyebilseydim. Ama bu kadarı yeter. Çünkü kaderimi ve beni de tanıyorsan ne de olsa, beni bütün zavallıların, hele şu zavallının dert ortağı eden şeyi çok iyi biliyorsun. Yazdıklarımı bir daha gözden geçirince hikayenin sonunu yazmayı unuttuğumu anladım. Gerçi bu kendiliğinden de kolayca anlaşılır. Kadın ona karşı direnir. Bu sırada kadının kardeşi üstlerine gelir. Bu adam ona çoktandır kin besliyor. Oradan ayrılmasını istiyormuş. Kız kardeşi evlenirse mirasının kendi çocuklarının elinden kaçacağından korkuyormuş. Çünkü kadın çocuksuz olduğundan mirası da onun çocuklarına düşüyormuş. Bu olay üzerine adam onu kapı dışarı etmiş. Olayı da her yerde dedikodu konusu yapmış. Bu yüzden kadın istese bile onu tekrar evine kabul edemeyecek hale gelmiş. Şimdi başka bir hizmetkar tutmuş. Fakat kardeşi onu da çekemiyormuş. Kadının bu adamla evleneceği söyleniyormuş. Ama delikanlı buna meydan vermemeye kararlıymış. Söylenenleri hiçbir şey eklemeden olduğu gibi anlattım. Hatta diyebilirim ki benim anlatışım pek sönük kaldı. Eskisinden beri alıştığımız kelimeleri kullandığım için olayı bütün inceliğiyle anlatamadım. Bu sevgi, bu bağlılık, bu düşkünlük bir şairin uydurması değil. Cahil ve kaba dediğimiz insanların gönlünde bu duygular bütün kuvvetiyle ve temizliğiyle yaşıyor. Asıl biz aydınlar adam akıllı bozulmuşuz. Yalvarırım, bu olayı samimiyetle oku. Bugün bunları yazarken sakinim. Görüyorsun, her zamanki gibi elim titremiyor. Mürekkebi etrafa sıçratmıyorum. Oku sevgili dostum, oku. Hem iyi bil ki bu aynı zamanda dostunun da hikayesidir. Benim de başıma gelen ve gelecek olan budur. Oysa ben kendisiyle boy ölçüşmeye yanaşmadığım o zavallı delikanlının yarısı kadar bile cesur ve kararlı değilim. 5 Eylül. Lotte, işleri sebebiyle köye giden kocasına yazdığı mektubuna şöyle başlıyordu. Dostum, biricik sevgilim, mümkün olduğu kadar çabuk gel. Sabırsızlıkla seni bekliyorum. O sırada bir arkadaşı geldi, haber getirdi. Sonradan ortaya çıkan bir takım işler yüzünden Albert hemen dönemeyecekmiş. Mektup bir kenarda kalmış, akşamleyin benim elime geçti. Mektubu okuyunca gülümsedim. Lotte niçin güldüğümü sordu. Hayal ne tatlı bir şeydir dedim. Bir an için onun bana yazılmış olduğunu sandım. Sesini çıkarmadı. Canı sıkılmış gibiydi. Sustum. 6 Eylül. Lotte ile ilk defa dans ettiğimde giydiğim mavi frakı çıkarmak bana epeyce zor geldi. Ama artık iyice eskimişti. O fraka benzeyen bir tane daha yaptırdım. Yakası ve şeridi aynen öyle. Onun gibi bir de sarı yelek ve pantolon. Ama ötekinin yerini tutmayacak. Bilmiyorum. Belki zaman geçtikçe bunun da değeri artar. 12 Eylül. Lotte kocasını almaya gitmişti. Birkaç gün yoktu. Bugün odasına gittim. Beni karşıladı. Mutlulukla elini öptüm. Sevimli bir kanarya aynanın önünden uçarak geldi, omzuna kondu. Yeni bir arkadaşım diyerek kuşu elinin üstüne koydu. Çocuklar için aldım. Ama benim için de eğlence bakınız. Ne kadar güzel bir mahluk. Ekmek verdiğim vakit kanatlarını çırparak gelir elimi gagalar. Bakın beni nasıl da öpüyor. Dudaklarını uzatınca kuş tattığı zevkin büyüklüğünü anlamış gibi o tatlı dudakların arasına gagasını sokuşturmaya çalıştı. Sizi de öpsün diyerek kuşu bana uzattı. Küçük gaga Lotte'nin dudaklarından benimkilere çevrildi. Kuşun gagalamaları tatlı bir nefes, sonsuz bir zevkin müjdecisi gibiydi. Kuşun öpücüğü pek de boşuna değil dedim. Kendine yiyecek aradığı için kuru okşamalardan memnun olmuyor. Yiyeceğini benim ağzımdan alıyor dedi. Dudaklarının arasına aldığı birkaç ekmek kırıntısını kuşa uzattı. Bu dudaklarda masum bir sevginin bütün sevinci sonsuz bir tatlılık içinde gülümsüyordu. Başımı çevirdim. O benim karşımda bunu yapmamalıydı. Tanrısal bir masumiyetin ve mutluluğun bu türlü ifadeleriyle hayal gücümü ateşlememeli, hayata karşı duyduğum kaygısızlığın sürüklediği uykudan kalbimi uyandırmamalıydı. Ama neden olmasın? O bana çok güvenir. Onu ne kadar sevdiğimi de bilir. 15 Eylül. Şu dünyada henüz değerini kaybetmeyen çok az şeye karşı anlayışsız, duyarsız ve duygusuz olan insanların bulunması beni neredeyse çıldırtacak. Lotte ile papazı ziyarete gittiğimiz zaman altında oturduğumuz ceviz ağaçlarını anlatmıştım. Hatırlarsın. Tanrı bilir ya, bu güzel ağaçlar gönlüme her zaman en büyük huzuru vermiştir. Kilise meydanını ne kadar da güzelleştiriyor ve serin tutuyorlardı. Dalları da ne kadar büyüktü. Yıllarca önce onları diken iyi kalpli din adamlarını hatırlatıyorlardı. Okulun öğretmeni bize dedesinden duyduğu bir adamın adını söylemişti. Çok cesur ve iyi bir insanmış. Bu ağaçların altında hep onu anarlardı. Şimdiki haline bak. Dün bu ağaçların kesildiğini anlatırken öğretmenin gözleri yaşardı. Evet, ağaçları kesmişler. Deli olacağım. Onlara ilk baltayı vuran iti elime geçirirsem geberteceğim. Bahçemde böyle birkaç ağaç olsaydı, bunlardan biri yaşlanıp göçseydi, kederden kendi kendimi yerdim. Ama şimdi durup seyretmekten başka bir şey yapmak elimden gelmiyor. Yalnız sevgili dostum, mesele duygulu olmakta. Köylülerin hepsi buna kızıyor. Sanıyorum papazın karısı köye nasıl bir yara açtığını, yağında, yumurtasında ve buna benzer her şeyde teker teker duyacak. Bizim yaşlı öldü. Bu yeni papazın karısı. Zayıf, hastalıklı bir yaratık. İnsan içine karışmamak için türlü bahaneler uydurur. Zaten kimse de dönüp ona bakmıyor. Bilgiç olmaya kapılmış bir kaçık. Din kitaplarının içine gömülmüş. Hristiyanlığın yeni ve ahlaki bir devrimi konusunda çalışıyor. Lavater'in söylediklerine omuz silkiyor. Sağlığı perişan olduğu için ona bu dünyada rahatlık yok. Benim ceviz ağaçlarımı işte böyle bir yaratık kesmiş. Görüyorsun, kendimde değilim. Düşün bir kere. Gerekçeye bak sen. Ağaçların yaprakları dökülünce yeri kirletir ve nemli yaparmış. Ağaçlar güneş ışığına engel oluyormuş. Cevizler olunca çocuklar taş atıyormuş da bu da onun sinirine dokunuyormuş. Kennicott, Semler ve Michaelis'i karşılaştırırken derin düşüncelere dalınca gürültü patırtıdan rahatsız oluyormuş. Köyde herkesin, başta yaşlıların üzüntülü olduğunu görünce "Neden buna ses çıkarmadınız?" dedim. "Burada muhtarın sözüne kim karşı gelebilir?" diye cevap verdiler. Arada güzel bir şey de oldu. Karısının zevzekliği yüzünden bu kadarla yetinmeyen papazla muhtar ağaçları aralarında paylaşmayı kararlaştırmışlar. Bunu duyan yönetim kurulu onları sorguya çekmiş. Çünkü ağaçların bulunduğu kilise meydanında kurulun da eskiden beri süregelen hak talepleri varmış. Böylece kurul ağaçları arttırma ile sattı. Şimdi ağaçlar yerde yatıyor. Ah, ben prens olsaydım. Papazın karısını da, muhtarı da, kurulu da. Prens mi? Prens olsaydım, memleketin ağaçları beni ne ilgilendirirdi? 10 Ekim. Sadece ve sadece o kara gözlerini görsem bana yeter. Canımı sıkan bir şey var. Albert umduğu kadar mutlu görünmüyor. Ben de onu daha mutlu sanırdım. Ben onun yerinde böyle kesik kesik konuşmayı sevmem. Ama başka türlü anlatamıyorum işte. Bence bunlar yeteri kadar anlaşılıyor.